Ayrım 11.
Havarilerinin karşılaşacakları baskı ve şiddet karşısında yapabilecekleri bir şey olmadığını ve canlarını kurtarmak için kendisini tanımadıklarını bile söyleyebileceklerini gayet iyi biliyordu. Petrus'a dönerek şöyle dedi. Doğrusu sana derim. Bu gece horoz ötmeden önce sen beni 3 kere inkar edeceksin. Matta, Bab 26, Taksim 34. Petrus ve diğer havarilerin hepsi kesinlikle onunla beraber olacaklarını ve eğer ölmek gerekse bile birlikte öleceklerini söyledilerse de İsa peygamberin o gece veda yemeğinde başladığı ve daha sonra Zeytinlik Dağı'nda devam ettiği tüm kehanetleri birer birer gerçekleşecekti. Bu konuşmalardan bir müddet sonra ilerlerde meşalelerin ışıklarıyla birlikte uğultulu seslerle yaklaşan bir kalabalığın sesleri duyulmaya başlandı. Sesler gittikçe kendilerine doğru yaklaşıyordu. Aşağıya baktıklarında Sanhedrin mahkemesinin bir müfrezesinin bulundukları yere doğru gelmekte olduklarını gördüler. Bu müfrezenin hemen önünde onlara yol gösteren tanıdık bir sima dikkatlerini çekti. İsa peygamberin ilk kehaneti gerçekleşiyordu. En önde yürüyen havari Yahuda'dan başkası değildi. İkinci kehanet. Yahuda sırf dünyasal hesaplarla havari olmuş, son derece çıkarcı ve egoist bir karaktere sahipti. Peygamberin dünya krallığı tahtına oturacağına inanmış ve bu işten sağlayacağı menfaatleri hesaplayarak bir zamanlar İsa peygamberin yanında yer almıştı. O sınır tanımaz merhameti ve hoşgörüsüyle İsa peygamber böylesine çıkarcı bir kişiyi bile yanına almış olması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bir başkası olsa böyle bir kişiyi bırakın en yakınına kadar sokması yanından bile geçmesine müsaade etmezdi. İşlerin düşündüğü gibi gitmemesi üzerine Yahuda büyük bir hayal kırıklığıyla arkadaşlarını ve İsa peygamberi ihbar etmekte hiç tereddüt göstermemiştir. Petrus'a gelince. İsa peygamberin Zeytinlik Dağı'nda havari Petrus hakkında söyledikleri de aynen gerçekleşmiştir. İsa'yı yakalayanlar yazıcıların ve ihtiyarların toplanmış oldukları başkâhin Kayafa'nın yanına onu götürdüler. Petrus başkâhinin avlusuna kadar uzaktan onun ardınca gitti ve içeri girip sonu görmek için hizmetçilerle beraber oturdu. Bir hizmetçi kız yanına gelip dedi. Sen de Galileli İsa ile beraberdin fakat o hepsinin önünde senin ne dediğini bilmiyorum diye inkar etti. Kapıya çıkınca başka bir hizmetçi kız onu görüp orada bulunanlara dedi. Bu adam da Nasıralı İsa ile beraberdi. O ise and ile ben o adamı tanımam diye yine inkar etti. Biraz sonra orada duranlar gelip Petrus'a dediler. Gerçek sen de onlardansın çünkü söyleyişin seni bildiriyor. O zaman o adamı tanımam diye lanet ederek and içmeye başladı. Matta, Bab 26, Taksim 57-58, 69-74. Ve henüz daha sabah olmamış ve horoz ötmemişti. Böylelikle İsa peygamberin ikinci kehaneti de gerçekleşmiş oluyordu. İsa peygamber yargı önünde. İsa peygamber yakalanır yakalanmaz hemen o gece Sanhedrin mahkemesi toplandı. Yıllardır dini otoriteye baş kaldıran bu tehlikeli düşmandan bir an evvel kurtulmak istiyorlardı. Mahkeme salonuna başlarında lal rengi türbanları ve sarı eflatun tunikli kıyafetleriyle rahipler yarım daire oluşturacak şekilde şatafatlı havalarda yerlerine kuruldular. Onların tam ortasında yer alan yüksek bir koltuğa da baş rahipleri olan Kayafa oturdu. Yarım dairenin her iki ucunda da iki ayrı zabıt katibi bulunuyordu. Bu zabıt katiplerinin biri beraat, diğeri ise mahkumiyet kararını kaleme almakla görevliydi. İsa'yı elleri kolları ipler ve kayışlarla bağlı bir şekilde üstündeki eseni kıyafetleriyle mahkeme salonuna getirip tam ortada ona ayrılan yere bıraktılar. Sonunda avlarını ağlarına düşürmüşlerdi. İsa peygamber son derece sakin ve kendinden emin bir halde dimdik mahkemenin önünde ayakta duruyordu. Tanıklar da yerlerini almışlardı. Ancak sadece aleyhte tanıklık edecekler oradaydı. Onu savunacak bir tek insan bile orada yoktu. Kayafa mahkemenin dine karşı işlenmiş bir cürümden halkı korumak maksadıyla açılmış olduğunu söyleyerek oturumu açtı. Böylelikle menfaatlerinin tehdit altına girmesinden rahatsız olan bir ruhbar güruhunun planlı intikam hareketine son noktanın koyulması için geri sayım başlatıldı. Mahkemede önce rastgele seçilmiş olduğu belli olan tanıklar dinlendi. Tanıklar, İsa peygamberin konuşmalarından mevcut dini anlayışa ters düşen ve mevcut dini otoriteyi eleştiren sözlerini mahkemede dile getirmeye gayret ettiler. İsa peygamber sadece dinliyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Bu suskunluğundan mahkemenin başkanı Kayafa da rahatsız olmuş olmalı ki, İsa peygambere dönerek niçin susuyorsun diye onu uyarmıştı. Ancak bu taraflı mahkemenin ne derse desin kendisini mahkum edeceğini bildiği için İsa peygamber suskunluğunu sürdürdü. Tanıkların dinlenmesi bittikten sonra Kayafa İsa peygamberin ağzından onun suçluluğunu kanıtlayacak itiraf niteliğindeki sözlerin mahkeme önünde sarf edilmesini istiyordu. Bu nedenle İsa peygambere çeşitli sorular sormaya başladı. Önce mahkemenin önünde İsa'nın Mesih olduğunu iddia ettiğini tasdik ettirdi. Eğer Mesih isen Mesih'im de. Öyle desem inanmayacaksınız ama bunu size sorsam bu kez de cevap vermeyeceksiniz. Sonra da asıl soru geldi. son derece nazik bir üslupla baş rahip Kayafa, Tanrı oğlu olup olmadığınızı söylemenizi sizden istirham ediyorum dedi. Tanrı oğlunun ezoterik bir anlam taşıdığından habersiz olan Kayafa, kendi kafasınca bu soruya İsa peygamberin vereceği cevapla son noktayı koyacağını düşünüyordu. Salondaki herkes susmuş, peygamberin ağzından çıkacak sözleri merakla bekliyorlardı. Bu soruyla İsa üstlendiği misyonunu bu mahkeme önünde ya inkar ya da kabul etmeye zorlanmıştı. Tam bir yol ağzındaydı. Eğer inkar yolunu seçerse mahkemenin kendisini ölüm cezasına çarptırmayacağını gayet iyi biliyordu. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra İsa mahkeme önünde büyük bir soğukkanlılıkla konuşmaya başladı. Söylediğin gibidir, fakat sana derim, şimdiden sonra insanoğlunun kudretin sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinden geldiğini göreceksiniz. Matta Bab 26:64. Mahkeme önünde İsa peygamberin Tanrı oğlu olduğunu kabul eden bu sözleri, ezoterik bilgilerle hiçbir ilgisi olmayan Ferisi ve Sadukilerce, ki Kayafa'nın da bir Saduki olduğunu hemen hatırlatalım, mevcut dini anlayışa yapılan bir küfür olarak sayılmış ve hep bir ağızdan işte küfretti, işte küfretti diye ağızlarından salyalar akarak bağırışmaya başladılar. İsa peygamber hala inanılmaz soğukkanlılığını ve iradesini muhafaza ediyordu. Aslında onun bu sözleri çeşitli sırlar içinde saklayan ezoterik öğretinin sembolizmiyle bezenmiş bir halde mahkemeye sunulmuştu. Ancak mahkemenin bu inceliği fark edecek hali yoktu. İnsanoğlu, insanoğlunun kudretin sağında oturması, göğün bulutları üzerinden gelmesi. İşte bütün bu ifadeler Eseni ezoterizminde önemli anlamlar olan sembollerdi. Eseni ezoterizmine göre insanoğlu İsa peygamberi ifade eder. Kudret, ayrıntılarına Hazreti Muhammed bölümünde gireceğimiz evrensel idare mekanizmasının dünyamızla ilgili yönetici biriminin sembolüdür. Kudretin sağında oturmak, evrensel idareci mekanizmanın sağ kolu olmak anlamına gelir. Yani onun bir görevlisi, vazifelisi olmak anlamlarını taşır. Bulutların üzerinden gelmek. Tarihi ve dini kayıtlar İsa peygamberin çarmıha gerildikten sonra gökyüzünde bir silüetinin oluştuğunu anlatmaktadırlar. İşte İsa peygamber de bulutların üzerinden geleceğini söyleyerek bu parapsikolojik fenomenin gerçekleşeceğini önceden haber vermiştir. Bu sözü bir kehanet niteliği taşır ve aynı ile gerçekleşmiştir. Ancak o mahkemede bunları düşünecek kimse yoktu. O Tanrı oğlu olduğunu kabul etmişti ya, bu yeterliydi. Ve sonunda mahkeme başkanı Saduki Kayafa, Sanedrin üyelerinden kararlarını sordu. İşte küfretti, hala daha şahide ihtiyacınız var mı? Küfrünü işittiniz, ne dersiniz? Sanedrin üyeleri hep bir ağızdan şımarık çocuklar gibi bağırmaya başladılar. Ölümü hak etti, ölümü hak etti. Böylelikle mahkeme amacına ulaşmış ve onu ölüm cezasına çarptırmıştı. Ancak idam cezasının uygulanması için Roma otoritesinin onayına başvurma zorunluluğu vardır. Derhal alınan karar Roma valisi Pilatus'a bildirildi. Pilatus İsa'nın idam edilmesini istemiyordu. Hatta onu kurtarabilmek için İsa'ya belki yararlanır diye kurtuluş yolunu bile çıtlatmıştı. O devrin geleneklerine göre Paskalya'da idam cezasına çarptırılan mahkumlardan biri affedilebiliyordu. Bu yetki de Roma valisi Pilatus'un elindeydi. Ve birkaç gün sonra da Paskalya geliyordu. Bu güzel bir fırsattı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için idama çarptırılan mahkumlar Romalı otoritelerin denetiminde halkın huzuruna çıkartılırlar ve halkın içlerinden birini seçmesi istenirdi. Hangi mahkumun ismi halk tarafından daha yüksek sesle haykırılırsa o mahkum Roma otoritelerince serbest bırakılırdı. O gün idamı bekleyen birkaç mahkum bulunuyordu. Pilatus'un İsa'nın kulağına fısıldadığı kurtuluş yolu işte buydu. Peki Pilatus neden İsa'ya karşı böyle bir tutum içine girmişti? Her ne kadar kendisi tam olarak inanmasa da Romalı şövalyeleri inisiye etmek için Roma'da kurulmuş olan Mısır ve Yunan ezoterizminden kaynaklanmış Mitra inisiyasyonu olarak bilinen gizli bir öğretiden şu ya da bu şekilde haberdardı. İşte Roma'da kurulmuş olan bu inisiyasyon merkezinde kendisi özel bir eğitimden geçmemişti. Ama yine de bu inisiyasyonda Tanrı oğlu sembolizminin bilinen haricinde bir anlam taşıdığını da bir şekilde duymuş, daha doğrusu kulak misafiri olmuştu. Anlamını tam olarak bilmese de bu sembolün altında bir şeylerin yattığından kuşkulanıyordu. Yarım yamalak işittiği bu sırra bir de İsa'nın kendine özgü o sıra dışı görünümü, kendine güveni ve sükuneti eklenince içini garip duygular kaplamaya başlamıştı. Ve sonunda beklenen gün gelip çattı. Mahkumlar halkın huzuruna çıkartıldı. Ferisiler ve Sadukilerce şartlandırılan halk, tüm güçleriyle Barabbas'ın ismini haykırmaya başladıklarında, İsa'nın ismini avazı çıktığınca bağırmaya çalışan aralarında Meryem'in ve Yuhanna'nın bulunduğu 10-15 kişinin sesi duyulmuyordu bile. Yine de Pilatus sanki en fazla duyduğu isim İsa'nınmış gibi onu serbest bırakmayı düşünüyordu. Ama göz göre göre bu kadar farklı öbür mahkumun isminin tamamen alanı çınlatmakta olduğunu da görmemezlikten gelemeyeceğini anladı. Planını uygulaması imkansızdı ama bir türlü dili İsa'yı çarmıha yollamaya gitmiyordu. Büyük bir çaresizlik içinde çevresine bakınırken Sanedrin'in rahipleriyle göz göze geldi. Sanedrin rahipleri durumun farkındaydılar. Topluluğu galeyana getirmek için hep bir ağızdan o kendisini Tanrı'nın oğlu ilan etti diyerek atmosferi kendi lehlerinde kuvvetlendirdiler. Sanedrin rahiplerinin Pilatus'a hitaben söylediklerini Yuhanna şöyle anlatır. Pilatus onu salıvermeye çalışıyordu fakat Yahudiler bağırıp dediler. Eğer bunu salıverirsen Kayser'in dostu değilsin. Kim kendisini kral ilan ederse Kayser'e karşı kor. Kayser'den başka kralımız yoktur. Yuhanna, Bab 19 Taksim 12-15. Kayser'e yani Roma İmparatoruna karşı işlenebilecek suçun cezasını gayet iyi bilen Pilatus, çaresizlik içinde kararını bildirdi. Haydut Barabbas halkın isteğiyle serbest bırakıldı. Ancak o hengamede dikkatlerden kaçan ve üzerinde durulmayan Pilatus'un ağzından şu sözlerin mırıldandığı duyulabildi. John Demo, ibis in jurujem. İbisi çarmıha mahkum ettim. Bu daha sonraları iblisi yani şeytanı çarmıha mahkum ettim diye yorumlandı. Ancak gerçek çok farklıydı. Pilatus'un ibis sözü iblisi değil, bir Mısır inisiyatik sembolü olan ibisi yani Mısır'da Tohut'u temsil eden kutsal kuşu ifade etmekteydi. İşte aradan geçen asırlar boyunca bu küçük ayrıntı üzerinde çok az kişi durdu. Neyse, aradan geçen bu aşağıya düşüş ve dejenerasyon devri boyunca hangi sırrın ve hangi önemli ayrıntının üzerinde duruldu ki zaten? Bundan sonraki İsa peygamberin dramatik yaşam sürecini kaleme almak bile istemiyorum. Bilgisiz ve cahil bırakılmış bir halkın nasıl kolaylıkla şartlandırılabileceği ve yönlendirilebileceğini gözler önüne sermesi bakımından bu olayın tarihi önemi büyüktür. Ve her toplumun, kuşkusuz bizlerin de bundan çıkartması gereken çok büyük dersler vardır. Suçlu aramaksa mesele bunun ortaya çıkartılması oldukça güçtür. Ne dersiniz? Bu kadar kolaylıkla şartlandırılabilen cahil halkı mı yoksa halkı şartlandıran o günün dini otoriteleri mi suçludur? Bu soruya aslında en güzel cevap yine İsa peygamberden gelmiştir. Hem de çarmıha gerildiği o en ızdıraplı anlarını yaşarken bilgisizliğin ve cahilliğin insanlara neler yaptırabileceğini şu sözlerle dile getiriyordu. Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İsa peygamber çarmıha geriliyor. Şimdi İsa peygamberin Zeytinlik Dağı'nda havarilerine kıyam ettikten sonra sizden önce Galile'ye gideceğim dediği o günlere tekrar geri dönelim. Evet, İncillerin ayrıntılı bilgi vermekten özenle kaçındığı o tarihte neler yaşanmıştı? Bunları gün ışığına çıkartabilmek için ezoterik bilgiler ve gizli tarihi belgeler ışığında meydana gelen olayları şöyle bir gözden geçirelim. Dünya üzerinde bugüne dek uygulanmış en acımasız ve en ızdıraplı idam cezalarının başında Romalıların uyguladıkları çarmıha gerilmek gelir. Çarmıha gerilecek mahkum önce T şeklindeki büyük çene bir kalasın üzerindeki dar bir tahtanın üzerine oturtulur, daha sonra da ayakları üst üste gelecek şekilde ayaklarından ve kolları yana açılarak avuç içlerinden çivilenirdi. Bu idam şekli oldukça yavaş ve son derece ızdıraplı bir ölüm biçimi olduğu için özellikle oluşturulmuştu. Bu idam şekliyle cezalandırılan mahkumların ölmesi 3-4 gün sürebilmekteydi. Mahkumlar güneşin kavurucu sıcağı altında aç ve susuz geçirdikleri bu ızdıraplı süre içinde ölmezlerse ki zaman zaman bu süre uzayabilmekteydi. İşte o zaman daha fazla acıya sebep olsa da ölümü artık hızlandırmak için mahkumun ayak ve kolları demir topuzlarla kırılmaktaydı. Bu ayrıntıları aktararak içinizi karartmak istemiyorum. Ama çok önemli bir meseleyi açıklığa kavuşturabilmek için bu bilgilere ihtiyacımız olacak. Peki İsa peygamber çarmıha gerildikten sonra ne kadar bu ızdıraplı hal içinde kaldı? Markus'un, Luka'nın ve Matta'nın İncil'lerine göre bu süre takribi 6 saattir. Tüm gelişmeleri bizzat yakından izlemiş olan Yuhanna'nın anlattıklarına göre ise yine İncil'den öğrendiğimiz kadarıyla bu süre 2-3 saat kadardır. Yahudilerin Sept, Sabba gününde yani hafta sonu tatilinde ne şekilde olursa olsun hiçbir iş yapmadıkları bilinmektedir. Ve İsa peygamber ile birlikte toplam 3 mahkumun çarmıha gerildiği günün ertesinde Sept günü yani hafta sonu tatili başlıyordu. Bu nedenle gün batmadan bu idamların bitirilmesi mecburiyeti vardı. Mahkumların çarmıha gerilmeleri saat 9 civarında başlamış ve öğleden sonra idamı izleyen Yahudiler, Pilatus'tan ölümleri bir an evvel gerçekleştirmek için mahkumların kol ve bacaklarını kırmaları için askerlerine emir vermesini istemişlerdir. Bunun üzerine emir verilmiş ve acılar içinde kıvranan iki mahkumun elleri ve bacakları demir topuzlarla kırılmıştır. Ardından İsa peygamberin yanına gelen askerler onu nefes bile almadan hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce içlerinden biri mızrağı ile göğüs bölgesini deşerek bir tepki verip vermeyeceğini kontrol etmek istemiştir. Mızrağın battığı yerden kan ve sarımtırak bir su akmış ancak İsa peygamberin bedeninde hiçbir tepki meydana gelmemiştir. Böyle olunca da İsa'nın zaten ölmüş olduğu sonucu çıkartılarak kemiklerinin kırılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır. Bu olayları an be an izleyen Yuhanna gelişmeleri İncil'inde şöyle anlatır. İmdi hazırlık günü olduğundan cesetler sept günü haçta kalmasın diye Yahudiler onların bacakları kırılıp kaldırılmalarına Pilatus'tan yalvardılar. O vakit askerler gelip birincinin ve onunla beraber haça girilmiş olan ötekinin bacaklarını kırdılar. Fakat İsa'ya gelip onun zaten ölmüş olduğunu görünce bacaklarını kırmadılar. Fakat askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Hemen kan ve su çıktı. Yuhanna, Bab 19, Taksim 31-34. Yuhanna da dahil olmak üzere orada bulunanların hepsi İsa peygamberin öldüğünü düşünmüşlerdi. Özellikle de mızrakla böğründen kan çıkacak kadar bir yara açılmasına rağmen hiçbir refleks bile göstermeyen İsa peygamberin bedeninde herhangi bir hayat unsuru olamayacağı fikrine kapılmışlardır. Oysa ki burada o gün için düşünülemeyen tıbbi bir gerçek vardır. Eğer vücutta açılan bir yaradan kan akıyorsa bu henüz daha ölümün gerçekleşmediğini gösterir. Çünkü kan akması kanın vücutta dolaşmasından yani kalbin damarlara kan pompalamasından ötürüdür. İşte dikkatlerden kaçan tıbbi gerçek buydu. Burada bir başka soru akıllara gelebilir. Acaba mızrak yarasından dolayı İsa peygamber ölmüş olabilir miydi? Bu da ihtimal dahilinde görülebilir kuşkusuz. Ancak buna cevap verebilecek tek ve en önemli kanıt İsa peygamberin çarmıhtan indirildiğinde sarıldığı ve halen Turin'de saklanmakta olan kefen bezidir. Kefen bezinin sakladığı sırlar. 1.10 metre genişliğinde ve 4.36 metre uzunluğundaki bu kefen bezinin üzerinde yurt dışında çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu yapılan bilimsel araştırmalar sonucu bezin 2000 yıllık olduğu ispatlanmış olduğu gibi kriminalist uzmanlarca yapılan incelemeler sonucu kefen bezinin Turin'e gelinceye kadar hangi ülkelerde el değiştirdiği dahi ortaya çıkartılmıştır. Bu kefen bezinin en önemli özelliklerinden biri de kefen bezinin üzerinde fotoğraf negatifinde daha da net ortaya çıkan İsa peygamberin yüz şeklidir. Bu şeklin bez üzerinde ortaya çıkmasına İsa peygambere çarmıhtan indirildikten sonra sürülen merhemlerin ve doğal maddelerin sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Turin kefen bezini ilginç kılan en önemli bulgu ise bezi tamamen kaplamış bulunan üzerindeki kan lekeleridir. Bilim adamlarınca yapılan bu yöndeki araştırmalar, böylesine kan lekelerinin oluşabilmesi için bu kefene sarılan kişinin çarmıhtan indirildiğinde kesinlikle ölmüş olamayacağı yönündedir. Hristiyanlık inancının en temel kavramlarından birini kökünden değiştiren bu konuyla ilgili yapılan tüm araştırmaların sonuçları, yurt dışında basın tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuş olmasına rağmen, bizim basın organlarında bunlardan hemen hiç söz edilmemiş olması da büyük bir talihsizliktir. 1920'li yıllardan günümüze kadar sürdürülen bilimsel araştırmaların hepsinin ayrıntılarına girmeden sadece dünyaca tanınmış Dr. Kurt Berna'nın araştırmalarından bahsetmek istiyorum. Asıl adı Hans Naber olan Kurt Berna kitabında konuyla ilgili şöyle yazmaktadır. Her kalp atışıyla ayaktaki açık yaradan bir damla kan akmıştır. Damla damlaları izlemiştir. Topukta ve çevresinde kan birikmiştir. Aynı zamanda aktif hale gelen fibrin pıhtılaşmaya başlayan kandan kan serumunun çıkmasını sağlamıştır. Bu kan serumu kefende birçok serum çerçevesi olarak görülmektedir. Bu kanın taze olduğunu gösteren bilimsel bir kanıttır. Bir kere kurumuş olan ve sonra herhangi bir nedenle sıvılaşan kan böyle serum kenarları oluşturamaz. Çünkü mevcut fibrin daha önce kullanılmıştır. Diğer çivi yarasından da sürekli olarak kan aktığından dolayı ki kalp atmadığı takdirde bu mümkün değildir, biriken kan sağ tarafı kendine yol edip akmaya başlamıştır ve burada da serum kenarları oluşmuştur. Diğer 26 kanama gibi bu iki büyük kanama da kalbin çalıştığı inkar edilemez bilimsel bir gerçektir. Evet, Kurt Berna yaptığı araştırmaların sonuçlarını bu sözlerle bitirdikten sonra defalarca bu sonuçları Vatikan'a yolladıysa da dini otoriteler bu mesele üzerinde durmamayı, hatta bu meseleyi fazla kurcalamamayı tercih etmişlerdir. Sadece Kurt Berna'nın değil, daha sayısız bu konudaki incelemeleri de görmemezlikten gelme yolunu seçmişlerdir. Turin kefen beziyle ilgili ilk bilimsel araştırma 1905 yılında Vignon tarafından o günün bilim anlayışı ve o günün bilimsel verileri ışığında gerçekleştirilebilmiştir. Ancak ne yazık ki Vatikan son derece ilkel şartlarda gerçekleştirilen 1905 yılındaki o kısıtlı araştırmanın sonuçlarını baz almıştır. Günümüzde Vatikan'ın elindeki bilgiler işte bu 1000 yıl öncesinin teknik imkanlarıyla gerçekleştirilmiş verilere dayanır. Hem de dünya üzerindeki Associated Press gibi en ciddi basın kuruluşlarında farklı bilim adamlarınca elde edilen son bilimsel araştırmaların sonuçları birçok kez yayınlanmış olmasına rağmen. Hatta bazı tutucu ve bağnaz çevreler bu gelişmelerden rahatsızlık duymuşlar ve Almanya Üniversitesi'nden getirdikleri bir uzman gruba kendileri bir araştırma yaptırtmışlardır. Ancak sonuç değişmemiş ve en son yapılan araştırma bulgularını tasdik etmiştir. Siegfried Abmai kitabında Kurt Berna'nın bu konuda Vatikan'a yazdığı bir de mektubu yayınlamıştır. Mektupta şöyle denilmektedir. Sayın Papa, İsa'nın kefen bezini araştıran Alman Araştırma Meclisi uzun yıllar boyunca sürdürdüğü araştırmalarının sonucunu Roma'ya ve kamuya açıklamıştır. Geçtiğimiz 24 ay süresince değişik Alman üniversitelerinden gelen birçok uzman alışılmışın dışında olan araştırmaları çürütmeye çalışmıştır. Bizim keşiflerimizi büyük bir zevkle çürütmek isteyen bu eleştirmenler, sonuçların doğruluğunu ve bunların Hristiyanlık ve Yahudilik için dünya çapındaki anlamını doğrulamak ve kabul etmek zorunda kalmıştır. Elimizdeki kanıtlara göre İsa'nın bedeninin kefene sarıldığında tıbbi anlamda daha ölmemiş olduğu bilimsel bir gerçektir. Çünkü o sırlar kalbin çalıştığı inkar edilmez ve kanıtlanabilir durumdadır. Kurt Werner mektubunu şu şok sözlerle bitirmiştir. Günümüzde geçerli olan öğreti bu noktada doğru değildir. Gerçekten de bu bilgiler dikkatle incelendiğinde Hristiyanlığın en temel kavramlarının bile yanlış temellere oturtulmuş olduğu derhal anlaşılmaktadır. Bunların başında İsa peygamberin bedeniyle göğe yükseldiği ve kıyamette bedeniyle geri dönerek insanlığı kurtaracağı inancı gelmektedir. Günümüzde elde edilen bu bilimsel verilerin ışığında yine 2000 yıl öncesine geri dönelim. İsa peygambere ne oldu? Yukarıda aktardığımız gelişmelerden sonra hemen herkesin aklına takılan soru, peki o halde İsa peygambere ne oldu sorusuydu. Aslında bu soruya ezoterik bilgiler binlerce yıl önce bir açıklama getirmişti. Ama işin güzel tarafı ezoterik öğretilerle günümüz biliminin belli bir noktada buluşmuş olmasıydı. İşin bir başka ilginç yanı da İsa peygamberden asırlarca sonra vahyedilen Kur'an-ı Kerim'de de İsa peygamberin çarmıhta ölmediğinin söylenmesiydi. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphelidirler. Bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir. Kesin olarak onu öldürmediler. Nisa 4:156-158. Konunun düşündürücü olan bir başka yönü de İsa peygamberin çarmıha gerildikten sonra bu kadar kısa bir süre içinde ölmüş olduğuna Roma valisi Pilatus'un da inanmamış olmasıydı. Arimetiyalı Yusuf geldi ve cesaret edip Pilatus'a gitti, İsa'nın cesedini istedi. Pilatus onun öldüğüne şaştı ve yüzbaşıyı yanına çağırıp öleli epey oldu mu diye ondan sordu. Yüzbaşıdan öğrendiği zaman cesedi Yusuf'a bağışladı. O da keten bezi satın aldı. Onu indirip keten bezine sardı ve kayada oyulmuş bir kabre koydu ve kabrin kapısına bir taş yuvarladı. Mecedelli Meryem onun nereye konulduğunu görüyorlardı. Markos 15:43-47. Arimetiyalı Yusuf'un çarmıhtan indirdiği İsa peygamberin henüz daha ölmediğini ne zaman anladığını bilemiyoruz. Belki de en başından beri bunu planlamış da olabilir. Hatta zaten İsa peygamberin çarmıha gerilmesine kesinlikle gönlü razı olmayan Pilatus ile aralarında gizlice bir anlaşma ve plan da yapmış olabilirler. Bununla ilgili de elimizde bir bilgi yok. Ancak böyle bir anlaşmanın ihtimal dahilinde olduğunu ileri süren çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. Arimatiyalı Yusuf önce hiç kimsenin şüphelenmemesi için İsa peygamberi mezara koymuştur. Sept günü geçince gelenekler gereği cesedin merhemlenmesi gerekiyordu. Sept günü geçince Mecedelli Meryem ve Yakup'un annesi Meryem ve Salome gelip ona sürmek için baharatlar satın aldılar. Ve haftanın ilk gününde sabah çok erken vakit kabre geldiler. Aralarında diyorlardı, kabrin kapısından taşı bize kim yuvarlayacak? Çünkü pek büyüktü ve gözlerini kaldırınca taşı yuvarlanmış gördüler.